Ayrım 5.
Bu sözler onun kendi gerçeğini doğruluyor, Matthew'yu herhangi bir sorumluluktan kurtarıyor. Ne de olsa ona sessiz kalmasını psikiyatrı tavsiye etmişti. Ve Thelma'nın kendisinde bir gariplik ya da Matthew ile ilişkilerinde bir aykırılık olmadığını da doğruluyordu. Sorun yalnızca Matthew'nun bir başkasına karşı daha büyük bir yükümlülüğü olmasıydı. Öbür kadının Sonya, yani kendi gençliği olması, Thelma'nın yaşı hakkındaki duygularını gözden geçirmek için daha çok zaman harcamam gerektiğini akla getiriyordu. Serbest bırakma fikri beni büyülemişti. Matthew'nun ağzından çıkacak bu sözler, Thelma'yı gerçekten serbest bırakır mıydı? O anda, ihtisasımın ilk yılında, bir hastayla aramda geçen bir olay aklımda şimşek gibi çaktı. Bu ilk klinik deneyimler, insanın mesleki çocukluğunun izleri gibi akıldan hiç çıkmaz. Paranoyak olan bu hasta, benim Doktor Yalom değil, bir FBI ajanı olduğumu iddia ediyor ve kimliğimi kanıtlamamı istiyordu. Bir sonraki seansta kimlik belgemi, sürücü ehliyetimi ve pasaportumu safça gösterdiğim zaman kendisinin haklılığını kanıtlamış olduğumu bildirdi. Sahte belgeler ancak FBI bağlantılarıyla bu kadar çabuk temin edilebilirdi. Bir sistem sınır tanımadan genişliyorsa insanın onun tarafından kuşatılmaması söz konusu olamaz. Thelma bir paranoyak değildi elbette. Ama onun da kendisini serbest bırakmaya yönelik sözleri Matthew'dan gelseler bile sonsuza dek daha fazla kanıt ve güvence talebinde bulunarak etkisiz bırakıp bırakmayacağını merak ediyordum doğrusu. Yine de geriye dönüp bu vakaya baktığım zaman Matthew'u da terapi sürecine katıp katmamayı ciddi olarak ilk kez bu anda düşünmeye başladığımı sanıyorum. Thelma'nın idealleştirdiği Matthew değil, gerçek hayattaki, etten, kemikten Matthew. Oynadığın rol konusunda ne hissediyorsun Thelma? İçinde neleri kıpırdattı? Kendimi bir budala gibi hissediyorum. Benim yaşımdaki birinin büyüme çağında aptal bir genç kız gibi davranması çok gülünç. Bu söylediğinde bana yönelik bir sorun mu var? Benim senin hakkında öyle hissettiğimi mi düşünüyorsun? Dürüst olmak gerekirse, bu onun hakkında terapistlerle ya da başkalarıyla konuşamamamın bir diğer Matthew'ye verdiğim sözün yanı sıra nedeni. Bunun çocukça bir tutku ya da transferans olduğunu söyleyeceklerini biliyorum. Herkes terapistine aşık olur, duyar gibiyim bunu. Ya da ona şey diyecekler, terapistin hastaya bir şey aktarmasına ne denir? Kontur transferans. Evet, kontur transferans. Hatta siz de geçen hafta Matthew'un kişisel sorunlarını benimle terapisinde halletmesinden söz ederken bunu ima etmiştiniz. Açık sözde olacağım. Sizin bana terapide olmamı söylediğiniz gibi. Bu beni sinirlendiriyor. Sanki benim hiç önemim yokmuş gibi. Sanki onun annesiyle oynadığı bir oyunda ben masum bir seyirciymişim gibi. Dilimi tuttum. Haklıydı. Bunlar tam da benim düşüncelerimdi. Sen ve Matthew, ikiniz de masum seyircilersiniz. Her biriniz aslında diğeriyle değil, onun bir hayaliyle ilişki kuruyorsunuz. Sen Matthew'a değil, onun senin için temsil ettiği kişiye aşık oldun. Seni her şeyinle kayıtsız şartsız sevecek birine, kendini tümüyle senin mutsuzluğuna, rahatına ve gelişmene adamış birine, yaşlanmanı hükümsüz kılıp seni genç, güzel Sonya olarak sevecek birine, sana bağımsız olmanın acısından kurtulma fırsatını veren ve kişilerin kendi kendilerini düşünmedikleri bir birliğin mutluluğunu sunan birine aşık olmuş olabilirsin. Ama kesin olan şu ki sen Matthew'yu sevmedin, Matthew'yu hiç tanımadın. Ya Matthew, o kimi ya da neyi seviyordu? Henüz bilmiyordum ama aşık olduğunu da, seviyor olduğunu da sanmıyordum. O seni sevmiyordu Thelma, seni kullanıyordu. Thelma'ya etten kemikten Thelma'ya gerçek bir ilgi duymuyordu. Annesiyle oynadığı oyun hakkındaki düşüncem belki de fena bir tahmin sayılmazdı. Thelma sanki aklımdan geçenleri okuyormuş gibi çenesini kaldırıp sözlerini büyük bir dinleyici kitlesine yöneltircesine devam etti. İnsanlar bizim aslında birbirimizi sevmemiş olduğumuzu düşündüklerinde bu bizim yaşadığımız aşkı küçültüyor, derinliğini alıp götürüyor, onu bir hiç haline getiriyor. Bu aşk gerçekti, hala da öyle. Hiçbir zaman, hiçbir şey benim için daha gerçek olmadı. O 27 gün hayatımın en yüksek noktasıydı. O 27 gün cennetin ta kendisiydi. O günleri tekrar yaşamak için her şeyimi verirdim. Güçlü bir hanımefendi diye düşündüm. Çizgiyi etkili bir biçimde çekmişti. Hayatımın en yüksek noktasını elimden alma. Başıma gelen tek gerçek şeyi elimden alma. Bunu herhangi bir kimseye yapmaya kimin yüreği dayanabilirdi? Hele de ruhsal çöküntü içinde olan, intihar eğilimi taşıyan 70 yaşında bir kadına. Ama böyle bir şantajı sineye çekmeye hiç niyetim yoktu. Ona şu anda boyun eğmek beni tamamen etkisiz kılacaktı. Bu bakımdan heyecansız bir tonda devam ettim. Bana o olağanüstü mutluluk duygusunu anlat, anımsadığın her şeyi. Bedenimin dışına çıkmış gibiydim. Hiç ağırlığım yoktu. Sanki ben orada değildim. Ya da en azından acı veren ve beni aşağıya doğru çeken parçam yoktu. Artık kendimi düşünmüyor, kendim için kaygılanmıyordum. Ben biz olmuştum. Yalnız benim coşkuyla eriyip bize dönüşmesi. Bunu ne çok duymuştum. Eksiksiz mutluluğun her biçiminin romantik, cinsel, politik, dini, mistik, ortak paydasıdır bu. Herkes bu mutlu birleşmeyi ister ve ona kucak açar. Ama Telma'nın durumu farklıydı. Onu yalnızca istemiyordu. Bir tehlikeden kaçabilmek için ona sahip olması gerekiyordu. Bu bana Matthew ile seks hakkında anlattıklarına uyuyor. Onun senin içinde olmasının önemli olmayışına. Önemli olan onun sana bağlanması ya da hatta seninle kaynaşmasıydı. Doğru. Cinsel ilişki konusunu fazla abarttığınızı söylediğimde bunu demek istiyordum. Seksin kendisi çok önemli bir rol oynamıyordu. Bu senin 2 hafta önce gördüğün düşü anlamamıza yardımcı olabilir. 2 hafta önce Telma kaygı yüklü bir düş görmüştü. Bu onun tüm terapi boyunca anlattığı tek düştü. İri yarı bir zenciyle dans ediyordum. Sonra o Matthew'ye dönüştü. Dans pistinin üzerine yatmış sevişiyorduk. Ben tam orgazm olmaya başlarken onun kulağına öldür beni diye fısıldadım. Birden ortadan kayboldu ve ben dans pistinde yapayalnız kaldım. Bu sanki sen bağımsızlığından kurtulmak, kendini kaybetmek, düşte öldür beni sözleriyle sembolize edilmiş, istiyormuşsun ve Matthew da bunu gerçekleştirmeye alet olmak durumundaymış gibi bir şey. Bunun bir dans pistinde olup bitmesi hakkında bir fikrin var mı? Daha önce yalnızca o 27 gün boyunca olağanüstü bir mutluluğu yaşadığımı söylemiştim. Bu tümüyle doğru değil. Dans ederken de kendimi sık sık mutluluktan uçar gibi hissederdim. Çok kez her şey kaybolup giderdi. Ben ve benim dışımdaki her şey. Yalnızca dans ve o an kalırdı. Düşlerimde dans ettiğim zaman bu kötü olan her şeyi yok etmeye çalıştığım anlamına gelir. Sanırım bir de yeniden genç olmak demek. 70 yaşında olmaya ilişkin duygularından pek az söz ettik. Bu konuyu ne kadar düşünüyorsun? Sanırım 70'liği 40 yaşında olsaydım terapiye bakışım da farklı olurdu. Gelecekten beklediğim bir şeyler olurdu. Psikiyatri daha genç insanlarla çalışmayı tercih etmez mi? Burada bereketli malzeme olduğunu biliyordum. Terma'nın yaşlanma ve ölüm korkusunun saplantısını körüklediğini kuvvetle hissediyordum. Aşkın içinde gidip gitmek ve onun tarafından yok edilmek istemesinin nedenlerinden biri de ölüm tarafından yok edilmeyle yüzleşmenin dehşetinden kaçıp kurtulmaktı. Nietzsche, ölülerin son ödülü bir daha ölmemektir demişti. Öte yandan burada aynı zamanda ilişkimiz üzerinde çalışmak için harika bir fırsat vardı. Konuşmamızın içeriğini araştırmakta olduğumuz iki temanın özgürlükten ve bağımsızlığın yalnızlığından kaçış oluşturmasına ve oluşturmakta devam edecek olmasına karşın Telma'ya yardım etmek için en iyi fırsatımın onunla anlamlı bir ilişki geliştirmeme bağlı olduğunu hissediyordum. Benimle kuracağı yakın bir bağın, Telma'nın Matthew'ye olan bağını yeterince gevşetip kendisini ondan koparmasını sağlayacağını umut ediyordum. Ancak o zaman onun sosyal yaşamında yakın ilişkiler kurmasını önleyen engellerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına dönebilirdik. Telma, sen psikiyatrinin daha genç insanlarla çalışmayı tercih edip etmediğini sorarken bana öyle geliyor ki orada kişisel bir soru var. Telma her zamanki gibi kişisele değinmekten kaçındı. Söz gelimi 3 çocuklu genç bir anneyle çalışmanın daha çok şey kazandırması akla yakın değil mi? Onun önünde bütün bir hayat var. Ruhi durumundaki düzelme çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına yararlı olurdu. Israr ettim. Demek istediğim şuydu ki bir soru olduğunu sanmıştım. Kişisel bir soru. Bana soruyor olabileceğin, seni ve beni ilgilendiren bir şey. Psikiyatrlar 70 yaşında bir hastayı tedavi etmektense 30 yaşında bir hastayı tedavi etmeyi tercih etmezler mi? psikiyatriyi, psikiyatrları ve hastaları bırakıp dikkatimizi sana ve bana yöneltebilir miyiz? Sorduğun soru şu değil mi? Sen Earl. Thelma gülümsedi. Bana pek seyrek olarak adımla ya da soyadımla hitap ederdi. Beni 70 yaşında bir kadın olan Thelma'yı tedavi etme konusunda ne hissediyorsun? Yanıt yok. Pencereden dışarı bakıyordu. Başı belli belirsiz sallanıyordu. Lanet olsun. Gerçekten inatçıydı. Haklı mıyım? Soru bu mu? Bu bir soru ama ille de asıl soru değil. Soruma ilk sorduğum biçimiyle yanıt vermiş olsaydınız, şimdi sorduğunuz sorunun yanıtını da almış olacaktım. Yani psikiyatrinin ortalama bir yaşlı hastanın tedavisi hakkında genelde ne hissettiği konusunda benim fikrimi öğrenecek ve sonra seni tedavi etmek hakkında da böyle hissettiğimi varsayacaktı. Başını evet anlamında salladı. Ama bu çok dolambaçlı. Bir de gerçeği tam yansıtmayabilir. Genel görüşüm benim senin hakkındaki kişisel duygularımın ifadesi değil. Yalnızca tüm bu alana ilişkin bir tahmin olabilirdi. Bana gerçek soruyu doğrudan sormamı engelleyen nedir? Matthew ile de bu tür şeyler üzerinde çalışmıştık. Benim boktan alışkanlıklarım olarak adlandırdığı şey tam bu işte. Bu beni duralattı. Matthew ile herhangi bir biçimde ittifak kurmak istiyor muydum? Öte yandan izlenecek doğru yolun bu olduğundan emindim. Sorunu yanıtlamaya çalışayım. Sorduğun genel soruyu ve sormadığın kişisel soruyu. Daha genel olanla başlayacağım. Ben şahsen daha yaşlı hastalarla çalışmayı severim. Başlamadan önce doldurduğum bütün o anketlerden de bildiğin gibi bir araştırma projesinin ortasında olup 60 ve 70 yaşlarında pek çok hastayla çalışıyorum. Onların terapide genç insanlar kadar belki daha da başarılı olduklarını öğreniyorum. Ve ben de bu çalışmalardan aynı derecede duyum alıyorum. Ve doyum. Genç anne ve onun muhtemel etkileri hakkındaki sorunu anlıyorum. Ama ben bunu farklı görüyorum. Senin de çok etkin var. Temas ettiğim bütün genç insanlar yaşamlarının gelecek dönemleri için seni bir rehber ya da model olarak görecekler. Senin kişisel görüş noktandan 70 yaşında tüm geçmiş yaşamına yeni bir anlam ve önem kazandıracak yeni bir bakış açısı keşfetmenin mümkün olacağına inanıyorum. Şu anda bunu görebilmenin güç olduğunu biliyorum ama inan bana bu çoğu kez gerçekleşir. Şimdi sorunun kişisel bölümünü yanıtlayayım. Seninle çalışmak konusunda ben neler hissediyorum? Ben seni görmeyi istiyorum. Acını anladığımı sanıyorum. Ve onu güçlü bir biçimde hissedebiliyorum. Ben de geçmişte bu tür bir acıyı yaşadım. Mücadele etmekte olduğun sorunla ilgileniyorum. Ve sana yardım edebileceğimi sanıyorum. Hatta sana yardım etmeye kararlıyım. Birlikte çalışmamızda bana en güç gelen şey senin aramıza koyduğun uzaklıktan kaynaklanan engelleme duygusu. Daha önce kişisel olmayan bir soru sorarak kişisel bir sorunun yanıtını bulabileceğini ya da en azından iyi bir tahminde bulunabileceğini söylemiştin. Ama bunun diğer kişi üzerindeki etkisini düşün. Bana birkaç dakika önce yaptığın gibi kişisel olmayan sorular sorup durduğun zaman kendimi itilip uzaklaştırılmış hissediyorum. Bu tam Matthew'un söyleyip durduğu türden bir şey. Gülümsedim ve sessizce dişlerimi gıcırdattım. Söyleyecek yapıcı bir şey düşünemiyordum. Bu engelleyici, zahmetli etkileşim türünün ilk örneğiydi. Buna benzer pek çok konuşma yapacaktık. Güç ve ödülsüz bir çalışmaydı. Haftalarca uğraşıp durdum. Ona yakınlık dilinin ABC'sini öğretmeye çalıştım. Örneğin ben ve sen zamirlerini kullanmayı, duyguları, duygular ve düşünceler arasındaki farktan başlayarak teşhis etmeyi, duygulara sahip çıkmayı ve onları ifade etmeyi. Ona temel duygular, kötü, kederli, öfkeli ve sevinçli üzerine özel dersler verdim. Tamamlanacak cümleleri hazırladım. Örneğin, "Ör, bunu söylediğin zaman sana karşı nokta nokta hissediyorum." Etkileyici bir uzaklaştırma işlemleri repertuarına sahipti. Örneğin söylemek üzere olduğu şeyi uzun, sıkıcı bir ön sözle sunuyordu. Bunu ona belirttiğim zaman haklı olduğumu kabul etti. Ama sonra biri ona saati sorduğu zaman nasıl saat yapımına ilişkin bir konferans verdiğini anlatmaya girişti. Birkaç dakika sonra bu hikayeyi kız kardeşiyle kendisinin uzun, daldan dala atlayan hikayeler anlatma alışkanlığını ilk nasıl geliştirdiklerinin eksiksiz tarihi raporuyla birlikte bitirdiğinde başlangıç noktamızdan umutsuzca ayrılmıştık ve ben etkin bir biçimde uzaklaştırılmıştım. Bir defasında kendini ifade etme konusunda önemli bir sorunu olduğunu kabul etti. yaşamının yetişkinlik döneminde yalnızca iki durumda bütünüyle doğal bir biçimde kendisi olmuştu. Dans ederken ve Matthew ile birlikte birbirlerine aşık oldukları 27 gün boyunca. Bu Matthew'nun onu kabul etmesini, gözünde bu kadar büyütmesinin nedeninin önemli bir parçasıydı. O beni pek az insanın tanıdığı gibi tanıdı. Gerçekten olduğum gibi tamamen açık, hiçbir şeyi gizlemeden. Ona bugünkü çalışmamızın nasıl gittiğini sorduğumda ya da seansta şu ana dek bana yönelik olarak yaşadığı bütün duyguları anlatmasını istediğimde pek seyrek yanıt veriyordu. Genellikle herhangi bir duygu yaşadığını inkar ediyor ama bazen de o seansta, onu özellikle kaçamaklı ve uzak yaşadığım bir seansta kendini bana çok yakın hissetmiş olduğunu söyleyerek beni büsbütün silahsız bırakıyordu. Görüşlerimiz arasındaki uyuşmazlığı deşmek tehlikeliydi. Çünkü o zaman muhtemelen kendini reddedilmiş hissedecekti. Aramızda hiçbir anlamlı ilişkinin gelişmiyor olduğuna ilişkin kanıtlar arttıkça ben de kendimi şaşkın ve reddedilmiş hissediyordum. Görebildiğim kadarıyla kendimi ona açık tutuyordum. Ama bana kayıtsız kalıyordu. Ona bu soruyu sormaya çalıştım. Fakat nasıl sorsam sorayım, onun neden beni Matthew kadar sevmiyorsun diye sızlandığını hissediyordum. Biliyor musun Thelma? Matthew'un senin hakkındaki düşüncesinin senin için her şeyi demek olmasına izin vermenin yanı sıra giden bir şey daha var. Bu da benim düşüncemin senin için bir anlam ifade etmesine izin vermemen. Ne de olsa Matthew gibi ben de senin hakkında pek çok şey biliyorum. Ben de bir terapistim. Hatta Matthew'dan 20 yıl daha deneyimli ve muhtemelen daha bilgiliyim. Acaba neden benim senin hakkında düşüncelerimin ve hissettiklerimin bir değeri yok? Thelma duyguyu değil, içeriği yanıtladı. Gönlümü almaya çalıştı. Bu sizinle ilgili değil, işinizi bildiğinizden eminim. Dünyada hangi terapiste olursam olayım, böyle olurdum. Durum şu ki, Matthew tarafından öylesine yaralandım ki, bir daha hiçbir terapistin beni yaralamasına olanak vermeyeceğim. Her şey için iyi bir yanıtım var. Ama hepsinin vardığı nokta şu, yaklaşma. Harry ile yakınlaşamıyorsun. Çünkü Matthew ve intihar hakkındaki mahrem düşüncelerini anlatıp onu üzmek istemiyorsun. Arkadaşlarınla yakınlaşamıyorsun. Çünkü sonunda intihar edince onların üzülmesinden korkuyorsun. Benimle yakınlaşamıyorsun. Çünkü başka bir terapist seni 8 yıl önce incitmiş. Sözler her birinde farklı ama aslında hep aynı terane. Nihayet 4. aya geldiğimizde ilerleme işaretleri belirdi. Thelma her noktada mücadele etmekten vazgeçti. Ve bir seansa geçen hafta boyunca saatler harcayarak bütün yakın ilişkilerinin ve her birine ne olduğunun listesini yaptığını söyleyerek başlayıp beni şaşırttı. Birine gerçekten çok yaklaştığı zaman şöyle ya da böyle o ilişkiyi kopardığını fark etmişti. Belki de haklısınız. Belki insanlarla yakınlaşma konusunda ciddi bir sorunum var. Sanırım 30 yıldır iyi bir kız arkadaşım olmadı. Ömrüm boyunca olup olmadığından da emin değilim. Bu uyanış terapimizde bir dönüm noktası olabilirdi. Thelma ilk kez belli bir sorunu teşhis etmiş ve onun sorumluluğunu üstlenmişti. Şimdi gerçek çalışmaya girişme umudunu taşıyordum. Oysa bunun tam tersi oldu. Thelma yakınlığa ilişkin sorununun terapideki çalışmamızı başarısızlığa mahkum ettiğini öne sürerek daha çok içine kapandı. Onu bütün gücümle bunun terapide ortaya çıkan olumsuz değil, olumlu bir şey olduğuna ikna etmeye çalıştım. Tekrar tekrar yakınlaşma güçlüklerinin terapinin yoluna tesadüfen çıkan konu dışı bir parazit olmayıp konunun özünü oluşturduğunu anlattım. Onun şimdi ve burada, onu inceleyebileceğimiz bir yerde yüzeye çıkması olumsuz değil, olumlu bir gelişmeydi. Yine de umutsuzluğu derinleşti. Artık her hafta kötü bir haftaydı. Saplantısına daha çok takılıyor, daha çok ağlıyor, Harry'den daha fazla uzaklaşıyor, nasıl intihar edeceğini planlamak için hayli zaman harcıyordu. Terapinin eleştirilerini giderek daha sık işitiyordum. Seanslarımızın yalnızca durgun suyu karıştırıp huzursuzluğunu arttırmaya yaradığını iddia ediyor ve 6 aylık terapi bağlantısına girmiş olmaktan pişmanlık duyuyordu. Zaman tükeniyordu, artık 5. aya giriyorduk. Ve Thelma sözüne sadık kalacağı yolunda beni temin etse de terapiyi 6 aydan fazla sürdürmeye istekli olmadığını açıkça belirtmişti. Cesaretim kırılmıştı. Tüm yorucu çabalarım sonuçsuz kalmıştı. Onunla sağlam bir terapi ilişkisi kurmayı bile başaramamıştım. Duygusal enerjisinin tümü, her dirhemi Matthew'ya perçinlenmişti. Ve ben onu oradan kurtarma yolunu bulamamıştım. son kozumu oynamanın zamanı gelmişti. Thelma, birkaç ay önce Matthew rolünü oynadığın ve seni serbest bırakacak sözleri söylediğin seanstan beri onu ofisime davet etmeyi ve üçlü bir seans, sen, ben ve Matthew gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Yalnızca 7 seansımız kaldı. Yani terapiyi kesme kararını bir kez daha gözden geçirmediğin sürece. Thelma başını kesin bir tavırla salladı. Sanırım biraz daha yol almak için yardıma ihtiyacımız var. Matthew'a telefon edip bize katılması için davet etmek konusunda senin iznini rica ediyorum. Sanırım bir tek üçlü seans yeterli olur. Ama bunu bir an önce yapmamız gerek. Çünkü öğrendiklerimizi toparlamak için daha sonra da birkaç saate ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Koltuğunda uyuşuk uyuşuk yığılmış oturan Thelma birdenbire fırlayıp dikleşti. Örgü çantası kucağından yere düştü. Ama onunla ilgilenmeyip fal taşı gibi açılmış gözlerle beni dinlemeyi sürdürdü. Nihayet dikkatini çekmeyi başarmıştım. Birkaç dakika sessizce oturup söylediklerim üzerinde uzun uzadıya düşündü. Teklifimi enine boyuna düşünmüş olmamakla birlikte Matthew'nun bizimle buluşmayı kabul edeceğine inanıyordum. Meslekteki adımının onu ürkütüp işbirliği yapmaya iteceğini umuyordum. Üstelik Thelma'nın 8 yıldır teybine bıraktığı telefon mesajları artık sinirlerini bozuyor olmalıydı ve onun da serbest kalmak için yanıp tutuştuğundan emindim. Bu olağanüstü üçlü seansta neler olup biteceğinden emin değildim. Ama her şeyin en hayırlısı olacağına dair tuhaf bir güven duygusu içindeydim. Her türlü bilgi işe yarayabilirdi. Gerçeğin herhangi bir biçimde gündeme getirilmesi, Thelma'yı Matthew konusundaki saplantısından kurtarmama herhalde yardım edecekti. Matthew'nun karakterindeki çatlak ne kadar derin olursa olsun, ki bunun hatırı sayılır boyutlarda bir hendek olduğundan kuşkum yoktu, benim huzurumda Thelma'nın nihai bir birleşmeye ilişkin hayallerini körükleyecek hiçbir şey yapmayacağından emindim. Olağanüstü uzun bir sessizlikten sonra Thelma bu konuda düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Şu ana dek dedi, gördüğüm kadarıyla bunun olumlu tarafları olumsuz taraflarına ağır basıyor. İçimi çekip tekrar koltuğuma yerleştim. Thelma'nın kalan süreyi saplantısal ağlar örerek dolduracağını biliyordum.